İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan, saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'le Amentü Hassasiyeti çerçevesinde İmam-ı Azam Efendimizin görüşlerini toplayan Beyazizade'ye ait El Usul El Münife adlı akaide dair görüşlerini toplayan eserden devam ediyoruz. Bizleri kitaplarından takip eden dinleyicilerimiz için sayfa 92'de kalmıştık en son. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam en son bu Mekke'deki kafirlerin yeri ve göğü kim yarattı, onu Allah yarattı demelerinden yola çıkarak özellikle İbn-i Teymiye ve benzeri alimlerin tevhid-i uluhiyet, tevhid-i ububiyet, tevhid-i esma ve sıfat diye tevhidde bazı teorik ayrımlar yaptığı, bunun doğru olmadığı üzerine durmuştunuz hocam. Yani özellikle İmam Azam Efendimizin şu sözünden yola çıkarak ekseruhum yagule hadel kavli bi gayri ilim. Yani o kafirler her ne kadar yeri göğü yaratan Allah'tır demiş olsalar bile onların Allah anlayışıyla o dedikleri Allah ilimsiz, sadece kulaktan duyma bir Allah. Müminin Allah anlayışının farklı olduğunu belirtmiştiniz.
Evet.
Buradan devam edelim hocam inşallah. Buyurun.
Evet, teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, İbn-i Teymiye ve tabilerinin tevhidi bu şekilde üçe taksim ederek yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştıklarını, yeni bir iddia sahibi olduklarını söylemiştik. Efendim, acaba bunu niye yapıyorlar? Önce onu bir görelim. Ondan sonra da o iddianın bizzat kendisini tahlil edelim. Bunu şunun için yapıyorlar. Tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet, tevhid-i esma ve sıfat, müminin bütün inançlarında, tasavvurlarında, tasarruflarında, münhasıran Cenab-ı Hakk'a yönelmesi, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'de ifadesini bulan hem dünyevi işlerde hem dini işlerde, bu ayrım ne kadar doğru olur bilmiyorum ama meramı ifade için kullandım. Sadece münhasıran Cenab-ı Hakk'a yönelmek, ondan yardım istemek, yaratmak, idare etmek, yoktan var etmek nasıl ona mahsustur? Aynı şekilde insanların ihtiyacını gidermek, insanlara yardım etmek de ona mahsustur. Dolayısıyla biz her ihtiyacımızı, her hacetimizi ona arz edeceğiz, ondan yardım isteyeceğiz. Bunun semeresi nedir? Buna kimse itiraz etmez. Fakat buradan varmak istedikleri sonuç nedir? Varmak istedikleri sonuç şudur. Özellikle ehli tasavvufla selefi kesim arasındaki tartışma konularından birisi malum tevessül, istihane, istigase meselesi.
Şefaat.
Şefaat. Burada Allah Teala'dan başka bir varlıktan bu anlamda bir yardım talebi söz konusudur diyorlar. Bu da şirktir diyorlar. Yani insanlara nasıl insanların günahını bağışlamak Allah'a mahsustur. Aynı şekilde darda kalmış olanların imdadına yetişmek de Allah'a mahsustur. Sıkıntısı olanın sıkıntısını gidermek de Allah'a mahsustur. Herhangi bir haceti olan bir kimse doğrudan doğruya bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah Teala'ya iltica etmelidir. Araya başka bir aracı, bir vesile koymak şirktir. Bu tevhidi parçalar diyorlar. Evet. Bu tabii bir kısım hadislerden hareketle de, rivayetlerden hareketle de ortaya konulan bir şey. O deliller uzun uzadıya bu konuda yazılmış müstakil kitaplar var. Uzun uzadıya o deliller tartışılmış. Biz burada bu işin özetini vermeye çalışalım. Güncelliği de olan bir mesele olduğu için bizi dinleyenler inşallah bu konuda zaten sağlam bir noktada duruyorlar ama delil dayanak bakımından da bir miktar meseleyi tahkim etmiş, tavzih etmiş olalım inşallah. Evet, Cenab-ı Hak bize Fatiha suresinde her namazda, her rekatta İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn dememizi emir buyurmuş. Biz bunu her rekatta tekrar ediyoruz. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Şimdi bunu nasıl anlamak lazım? Bu mutlak bir ifadedir. Bu mutlak ifadenin kaydı, bunu takyid eden başka bir şey yok mudur? Başka bir delil yok mudur? Yoksa bu ifade mutlakı üzerine kalacak bu ayet. Dolayısıyla biz sadece nasıl Cenab-ı Hakk'a kulluk ediyoruz, aynı şekilde Sadece ondan yardım isteyeceğiz. Hangi konuda? Her konuda.
Her konuda.
Eğer bu ayeti kerime ıtlakı üzere baki ise. Evet. Değilse demek ki bu mutlak ifadeyi takyit eden, kayıtlayan, sınırlayan başka deliller var. O delillerin bizi götürdüğü yere kadar gidebileceğiz demektir. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Biz ibadeti Cenab-ı Hakk'a özgüleriz. İbadette, kullukta ona herhangi başka bir varlığı ortak koşmayız. Münhasıran o emrettiği için ibadet ederiz, kulluk ederiz. Maksadımız onun rızasıdır. Evet, bu ayet-i kerimenin bu kısmını takyit eden başka hiçbir delil yok. Tam aksine bütün deliller ayet-i kerimenin bu kısmını tahkim ediyor. Dolayısıyla kulluğu Cenab-ı Hakk'a özgüleme noktasında mutlak bir şeyimiz var, mecburiyetimiz var. Tevhidin aslını, özünü de zaten bu oluşturuyor.
İyyâke na'budu.
İyyâke na'budu kısmı, evet.
İyyâke nesta'ine daha gelmedik. İyyâke na'budu,
evet.
Ehl-i sünnet anlayışına göre de mutlak üzerine devam eder.
Bakidir. Yani. Bakidir. Yani, mutlakı üzere bakidir bu. Peki İyyâke nesta'in kısmı nedir, nasıldır?
Yalnız senden yardım dileriz.
Evet. Yalnız senden yardım dileriz. Şimdi bunu dünyevi ve dini bütün işler için mutlak bir kayıt olarak, mutlak bir hüküm olarak mı kabul edeceğiz? Yoksa bunun bir takım sınırlayıcıları var mıdır? Şimdi Nisa suresinin 64. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
Nisa 64.
Evet. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, eğer onlar nefislerine zulmettiklerinde, bir günah işlediklerinde sana gelselerdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, sana gelselerdi, Allah'tan bağışlanma dileselerdi, sonra Resul de onlar için bağışlanma dileseydi, Allah'ı tebliğleri çok kabul edici, çok bağışlayıcı, çok merhamet sahibi olarak bulurlardı. Şimdi burada üç husus var. Günah işlemiş bir kısım insanlar var. Cenab-ı Hak bu insanları doğrudan doğruya kendisinden af dilemeye değil, peygambere gitmeye teşvik ediyor, yönlendiriyor.
Evet, net ayet.
Nefislerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi. Evet. Niye gidecekler onlar peygambere aleyhissalatü vesselam? Günah işlemiş insanlar Rableriyle aralarında oturur, tevbe ederler, istiğfar evet. ederler, iş biter. Niye Efendimiz'e yönlendiriyor? Birinci soru bu. İkincisi, Efendimiz'e gittikten sonra Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dileyecekler. Üçüncüsü de Efendimiz de onlar için bağışlanma dileyecek.
Evet.
Şimdi insana şah damarından daha yakın olan, dua edenlerin duasına icabet eden Cenab-ı Hak burada günahkar insanları Efendimiz'e sevk ediyor, yönlendiriyor. Burada Efendimiz'in onlar adına Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemesi öne çıkıyor.
İsteniyor yani.
Evet. Gidin siz de Allah'tan bağışlanma dileyin, siz de istiğfar edin ama Resul de sizin için istiğfar etsin. Burada bakın bir şey geldi, o evvelki mutlak ifadeye, mutlak ifadeye bir kayıt geldi. Demek ki evet, Cenab-ı Hak'tan yardım isteyeceğiz ama aynı zamanda Efendimiz'e de gideceğiz. O da bizim için bağışlanma dileyecek. Bu bizim ondan yardım talep etmemizdir.
Bunda bir cevaz var yani. Evet,
evet, bu açık ve net. Cenab-ı Hak yönlendiriyor çünkü. İkincisi, biz vefat ettiğimizde, herhangi bir mümin vefat ettiğinde onun cenaze namazını kılıyoruz.
Evet.
Bu ne demek?
Onun adına
dua ediyoruz.
Dua ediyoruz. Ona dua ediveriyoruz yani.
Dua ediyoruz. Günahları evet. bağışlansın. Cenab-ı Hak onu tertemiz huzuruna alsın. Evet. Efendim, derecesini yükseltsin. Bunun için dua ediyoruz. Bunu inkar eden kimse yok. Hiçbir bid'at fırkalar dahil İslam tarihi boyunca bu cenaze namazının meşruiyetini, hatta farziyetini inkar eden hiç kimse yok.
Kere bunu nasıl şey yapıyorlar?
Biz ya? Cenab-ı Hak'tan o kimse için dua ediyoruz. O kimse için bağışlanma talep ediyoruz. Diyebilir ki bizi dinleyenler veya karşı taraf bize diyebilir ki bu adam ölmüş gitmiş. Kendisi için artık yapabileceği bir şey yok. Evet. Mümin kardeşlerinin onun için Allah'tan yardım dilemesi anlaşılabilir bir şeydir. Dolayısıyla buraya bir sınır daha geldi bakın. Bir kişi hayattayken Cenab-ı Hak'tan yardım isteyecek. Ve ikinci sınır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iltica edecek, onun istiğfarını talep edecek. Evet. Dolayısıyla Efendimiz hayatta yok, aramızda yok. Biz o zaman birbirimiz için de gıyapta birbirimizden dua etmemizi isteyeceğiz.
Talep edeceğiz.
Talep edeceğiz. Hatırlayın, Hazreti Ömer radıyallahu anh hacca gittiğinde Efendimiz ona bizi de duadan unutma kardeşim demişti. Efendimiz Hazreti Ömer'den kendisi için dua etmesini istemişti.
Evet.
Bu bir yardım talebi midir?
Yardım talebi.
Bunu yapan da bir peygamber midir? Aleyhissalatü vesselam. Bakın demek ki bir takım sınırlar, kayıtlar geliyor. Artı sahih, hatta bazı ulemaya göre mütevatir denen, biz meşhur diyelim onlara ihtiyaten, rivayetlere göre mümin kul vefat ettiğinde amel defteri kapanmıyor. Üç noktada açık duruyor.
Evet.
İşte bu sadaka-i cariye, salih evlat, bir de mümin kardeşlerinin duası, onun için yaptığı dua. Şimdi bu üç hususta da kişinin amel defteri madem ki dolmaya devam ediyor, madem ki kişiye bu hususta da üçüncü şahısların tabiri caizse faydası dokunuyor, o halde burada da bir kayıt çıktı önümüze. Burada da bir kayıt geldi. Bütün bunları toparladığımızda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Cenab-ı Hak bu alemi sebepler alemi olarak yaratmış. Her şeyi bir sebebe bağlamış.
Evet.
Nasıl ki biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak İbn-i Teymiye'yi takip edenler de dahil olmak üzere şefaate inanıyoruz. Şefaat haktır diyoruz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadının temel ilkelerinden biridir. İleride gelecek inşallah.
Onlara şefaat haktır diyorlar zaten.
Tabii diyorlar. Bunu detaylandıracağız. Delillerini ileride göreceğiz inşallah. Dolayısıyla burada şöyle bir şey de çıkıyor karşımıza. Cenab-ı Hak resen cehenneme girmiş müminleri oradan çıkartmaya kadirken veya hiç oraya koymamaya kadirken niye şefaatle bunu yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberlere verilmemiş özelliklerinden birisi de şefaati uzma malum. Şefaati uzma mahşer yerindeki o bekleyişin, o dehşetli bekleyişin sona ermesi için Efendimiz'e tanınan bir hak. Başka bir peygambere verilmemiş bu yetki.
Evet.
Bu da mütevatir hadislerle sabit. Dolayısıyla burada da bütün insanlık için bir şefaat var. Bu mahşer yerindeki, haşır yerindeki dehşetli bekleyiş bitsin ya Rabbi, hesap başlasın, mahkeme başlasın. Burada da bir sebep söz konusu yani. Dolayısıyla toparladığımızda Cenab-ı Hak bu alemi sebepler alemi olarak yaratmış, her şeyi bir sebebe bağlamış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan yardım dilenmesi meselesinde de bu sebeplere tevessül meşrudur, caizdir. Selefi Salih'in de bunu hep böyle yapmış zaten.
Yapmış.
Yağmur duasına çıkıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Minbere çıkıyor, diyor ki ya Rabbi, Peygamber aleyhissalatü vesselam aramızdayken onunla sana tevessül ederdik. Sen de bize yağmur verirdin. Şimdi o aramızda yok, amcası aramızda. Onunla sana tevessül ediyoruz. Kalk ya Abbas diyor. Hazreti Abbas kalkıyor. O da dua ediyor. Efendimiz yok, onun bir yakını var. Onunla tevessül ediyor Hazreti Ömer. Bunu karşı taraf da kabul ediyor. İbn-i Teymiye'nin takipçileri de kabul ediyor. İbn-i Teymiye de kabul ediyor. Hazreti Abbas'la tevessül etmiştir Hazreti Ömer.
Onlar lokal mi bırakıyor hocam?
Onlar diyorlar ki ölmüş birisiyle tevessül edilmez. Bu Efendimiz vefat ettikten sonra bile onunla tevessül edenlerin aleyhine bir delildir diyorlar. Biz de burada diyoruz ki hayır, onun aleyhine bir delil değildir. Onun dikkat ederseniz başka herhangi birisi değil, Hazreti Abbas tercih edildi burada. Neden? Çünkü Efendimizin yakını.
Evet.
Onun yakınlığı, karabeti devam ediyor.
Evet.
Hatta Efendimiz vefat ettikten sonra kabri şerife gidip orada Efendimiz'e hitap eden sahabiler var. Bununla ilgili rivayetler var.
Tabii.
Gene bu kıtlık kuraklık döneminde sahabeden birisi kabri saadetin başına gidiyor. Orada diyor ki ya Resulallah, hayvanlarımız kırıldı, çoluk çocuğumuz mahvoldu. Sıkıntı çekiyoruz, meşakkat içindeyiz. Biraz bu şekilde arzı hal ettikten sonra gidiyor. O esnada kabrin başında, yanında kabri şerifin işlerini görmekle görevli bir kişi daha var. Hazreti Ömer döneminde o hazinenin başına getirilmiş, hazinedar olarak da biliniyor, Malik Eddar diye birisi.
Evet.
O da duyuyor bunu.
Evet.
Bu kabri saadete gelen kişi sahabi.
Evet.
Duyuyor bunu ve o gittikten sonra gözlerine bir uyku çöküyor. Uyuyor ve rüyasında Efendimiz'i görüyor. Efendimiz ona buyuruyor ki Ömer'e git, müjde ver, selamımı söyle, yağmura kavuşacaksınız. Hemen kalkıyor, Koşa koşa Hazreti Ömer'e gidiyor. Diyor ki müjde ey müminlerin emiri. Efendimizin selamı var.
Yağmur
yağacak. Hazreti Ömer ağlamaya başlıyor. Ya Rabbi elimden geleni yaptım. Bu sana ayandır. Sen bunu biliyorsun diyor. Ve ağlıyor Hazreti Ömer. Ve gerçekten de yağmur yağıyor. Şimdi bakın burada da kabri saadete doğrudan bir hitap var.
Evet.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aramızda yok. Vefat etmiş. Ama doğrudan kabri saadete bir hitap var.
Hocam bunlar ölü birisinden yardım alınmazdaki hedef aslında şefaat ya Resulallah değil mi? Ona mı hedefleniyor?
Ölmüş birisine hitap edilmez. Ölmüş birisinin kabrinden herhangi bir şekilde ona bir fayda gelmez. Ölmüş birisinden medet umulmaz. Bu şirktir diyorlar. Bu tevhid-i uluhiyeti parçalar.
Tamam. Peygamber bile olsa yani.
Peygamber bile olsa tabii. Ölmüştür çünkü yani. O ölünce bizim hayatımızla onun bağlantısı kesilmiştir. Ancak bir diriden bu şekilde belki yaşayan birisinden yardım isteyebilirsiniz. O da gene belli ölçüler içerisinde. Tevessül budur. Efendim, peygamberle tevessül edilir ama hayattayken diyorlar. Öldükten sonra peygamberle tevessül bitmiştir. Ondan sonra başka birileriyle tevessül edilir mi? Bunu da inkar ediyorlar. Peygamber dışında başka birileriyle tevessül edilmez.
Evet.
Şimdi bu tevessül bahsi çok geniş bir bahis.
Evet.
Oldukça geniş bir bahis.
Evet.
İşte bu İsrailoğullarından 3 genç var. Bir yere gidiyorlar. Yağmur basıyor yolda. Var. Bir mağaraya sığınıyorlar. Ondan
evet.
Sonra Salih.
Zaten yeri gelince konuşacağız.
Evet. Salih amellerini gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla bütün bunları toparladığımızda tevessül bahsi oldukça geniş bir bahis. Tevessül edilen kişinin hayatıyla kaim değildir.
Evet.
O öldükten sonra da onun Cenab-ı Hak nezdindeki makamı, mevkii baki olduğu için öldükten sonra da onunla tevessül edilebilir. Bir başka husus. Kur'an-ı Kerim'de daha evvel bahis konusu etmiştik hatırlayacaksınız. Yusuf suresinde Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması için Hazreti Yusuf gömleğini gönderiyor.
Evet.
Ve diyor ki bunu götürün babam yüzüne sürsün gözleri açılsın. Götürüyorlar. Evet. Hazreti Yakup gömleği yüzüne sürüyor ve gözleri açılıyor. Evet. Şimdi burada da bir gömlek var. Gözlerinin açılması için bir peygamber gömleği
sürüyor
gözlerine. Gömlekle tevessül ediyor bir anlamda yani.
Tabii.
Dolayısıyla bir anlamda gömleği gözlerinin açılması için Cenab-ı Hak'la arasına bir aracı, bir vesile, bir sebep olarak koyuyor.
Tabii.
Şimdi bu aracı kelimesini koyduğumuzda burada sanki böyle bir Cenab-ı Hak mahsus sıfatları bir başkasına da atfetmek gibi bir şey anlaşılıyor belki. Arıza buradan çıkıyor. Hayır. Aracılık kötü bir şey değil. Aracılık şirk değil. Aracılık gayrimeşru değil. Biz bakın bu Nisa suresi ayetinde Efendimiz'i aracı kıldılar Cenab-ı Hakk'ın emriyle sahabe-i kiram.
İstiğfarda.
Evet. Dolayısıyla aracılık, tevessüle başvurmak, bir vasıtaya başvurmak gayrimeşru bir şey değil. Ama burada şunu unutmayalım. Bu farz değil. Bu vecibe değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitmeleri istenen bu ayet-i kerimenin ifadesini istisna tutarsak diğerleri farz değil. Ama cevaz ifade eder. Cevaz ifade eder. Yaparsınız, yapmazsınız.
Hocam vaktimiz doldu, bir ara vermemize icap ediyor.
Ha peki.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'dayız. İnşallah Amen Tahsilat programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra Amen Hassasiyeti programı devam ediyor. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil, özellikle son dönemlerde de Türkiye'nin gündemine de gelen tevhid-i uluhiyet, rububiyet, esma ve sıfat ayrımı gibi ayrımlar. Yani yalnız sana kulluk ederiz ama yalnız senden yardım dileriz. Ayet-i kerimenin açılımlarını yapıyordu. Buyurun hocam.
Evet. Şimdi İbn-i Teymiye'nin bu tevhiddeki bu taksimine bir bakalım. Ne diyor burada İbn-i Teymiye?
Evet hocam.
Ondan sonra ilgili ayetlere bir göz atalım inşallah. Diyor ki: "Fettevhidu allazi ba'atha Allahu bihi rusulahu ve enzele bihi kutubahu ve huve en ya'budallaha vahdehu la şerike lehu." Allah Teala'nın resullerini tebliğ etsinler diye gönderdiği ve kitaplarını da o çerçevede indirdiği tevhide gelince o kulun sadece Allah Teala'ya ibadet etmesi ve ona herhangi bir şeyi ortak koşmamasıdır. فَهُوَ تَوْحِدُ الْاُلُوهِيَّ Bu tevhid-i uluhiyettir. وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِتَوْحِدِ الرُّبُوبِيَّ Bu tevhid-i uluhiyet aynı zamanda tevhid-i rububiyeti de gerektirir. وَهُوَ Nedir bu tevhid-i rububiyet? اَنْ يَعْبُدَ الْحَقَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ Kulun her şeyin Rabbi olan Allah'a kulluk etmesi. فَاَمَّا مُجَرَّدُ تَوْحِدِ الرُّبُوبِيَّ sadece tevhid-i rububiyete gelince ve huve şuhudu rububiyetil hakki li kulli şeyin. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini her şeyde müşahede etmektir veya şahitlik etmektir. Fehâde tevhid, bu tevhid-i rububiyet kâne fil müşrikîn, müşriklerde de vardı. Müşrikler sadece Rab olarak sadece Allah'ı görüyorlardı. Daha evvel okuduğumuz ayet-i kerimede buna gökleri ve yeri kim yaratıyor diye sorsan Allah'tır derler şeklindeki ayet-i kerimede buna İbn-i Teymiye tarafından delil getiriliyor. Bundan önceki derste bu müşriklerde gerçekten tevhid-i rububiyet var mıdır, yoksa onlardaki şirk hem tevhid-i rububiyeti hem tevhid-i uluhiyeti ihlal eden bir şirk midir? Bunu görmüştük. Bu ehli kitapta da var. Bu tevhid-i rububiyete karşı gelen şirk ehli kitapta da var.
Evet.
Ali İmran suresinin 64. ayetinde Cenab-ı Hak قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Dolayısıyla ehli kitapta bir tevhid-i rububiyet konusunda bir şirk var ki Kur'an-ı Kerim, ey iman edenler onları bu tevhide çağırın, tevhid-i rububiyete, ki birbirlerini Rab edinmesinler. Evet. Efendim, gene Ali İmran suresinin 80. ayetinde وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا. Allah size bunu emretmedi, emretmiyor size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi.
Evet.
Gene ehli kitaba dönük Tevbe suresinin 31. ayetinde اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Evet. Gene bir tevhid-i rububiyette bir ihlal var. Efendim. Dolayısıyla yani Mekke müşrikleri bundan evvelki derste okuduğumuz uluhiyetle ilgili şirklerinin yanında aynı zamanda rububiyetle ilgili de bir şirk durumu var müşrikler için. Dolayısıyla müşriklerin tevhid-i rububiyeti ihlal edip tevhid-i uluhiyette muvahhid olduklarını söylemenin Kur'an-ı Kerim nazarında bir dayanağı yok. Onlar hem uluhiyet hem rububiyet noktasında müşriktirler. Evet. Peki tevhid selef-i salihinde bu şekilde bir taksime tabi tutulmuş mudur? Hayır. Yani ne Kur'an-ı Kerim'de ne ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde ne de selef-i salihinde tevhidin böyle bir taksime tabi tutulduğunu görmüyoruz.
Tabii hocam, selef-i salih nesliyle İbn-i Teymiye arası bayağı bir uzak yani.
Elbette Selef ilk 3 asır
i̇lk
sonuçta.
3 asır söylüyoruz. Yani
arada en az 150 yıl falan çok diye. Çok daha fazla. İbn-i Teymiye 8. asır.
250 yılda bittiğini söylüyorum. O da 8. asır. Bir 400 sene.
Tabii,
bir
evet.
400'den fazla yıllar. Evet. 400-500 sene. Yani Selef-i Salihin'le İbn-i Teymiye arasında böyle
evet.
ciddi bir 450 yıllık bir fark var.
Evet.
O da önemli tabii. O, oturmuş durmuş bir sistem var değil mi? Selef-i evet. Salih'in bir anlayışı var, oturmuş.
Hiç o, şüphesiz. Hiç sonra, şüphesiz. Evet. İnşallah bu şefaat bahsi geldiğinde onunla ilgili şeyleri açacağız. Burada sadece şunu söyleyelim. Selef-i Salih'in tutumu nedir acaba diye baktığımızda tam tersini görüyoruz. Kabri saadete gitmek küfürdür, şirktir diyen bir sahabi, bir tabi'in, bir tebe-i tabi'in yok.
Yok.
Yok. Ama gidenler var.
Evet.
Gittiklerine dair sahih rivayetler elimizde var.
Evet.
Bunlardan birisini de İbn-i Teymiye'nin çağdaşı, İbn-i Teymiye'ye çok hürmet eden, hatta ona hocam diyen Hafız Zehebi naklediyor. Siyer-i Alam-ı Nübelasında 3 tane büyük hadis imamı. Birisi İmam Taberani, birisi Ebu Şeyh el-Esbehani, birisi de Ebu Bekir İbn-i Mukri. Bunların 3'ü çağdaş ve 3'ü de dönemin büyük yıldız hadis imamları.
Evet.
Bir hac mevsiminde hacca gidiyorlar. Oradan Medine'ye geçiyorlar. Medine'de yiyecekleri tükeniyor. Kimseden de gidip istemiyorlar. İsteyemiyorlar. Ve epeyce bir süre aç kalıyorlar. Artık dayanılmaz boyuta gelince kalkıp kabri saadete gidiyorlar. Ebu Bekir bin Mukri orada kabri saadete hitap ediyor. Ya Resulallah el-cu' diyor. İfade aynen böyle.
Açlık.
Açlık. Bizi perişan etti ey Allah'ın Resulü. İmam Taberani tutuyor onu kolundan. Diyor ki gel, ya Cenab-ı Hak bize bir kapı açacak ya da bu bizi alıp götürecek. Bu açlık bizi helak edip öldürecek.
Evet.
Gidiyorlar kaldıkları yere. Akşam kapı çalıyor. Açıyorlar. Orijinal ifadede Alevi diye geçiyor. Efendimizin soyundan, Hazreti Ali'nin soyundan veya Hazreti Ali taraftarları diye bilinen, bugünkü Şia değil, Alevilik öyle anlaşılmasın. Efendimizin soyundan gelen birisi yani.
Evet.
Onlar malum işte siyah veya yeşil sarık sarmakla maruftur. Diyor ki falan filan filan kişiler siz misiniz? Evet diyorlar biziz. Beni diyor Efendimiz'e şikayet etmişsiniz. Akşam rüyama geldi. Efendim
Allah Allah.
Yanında da iki tane çocuk var, ellerinde zembiller var, sepetler var, yiyecek dolu. Bunları size getirmemi emretti. Bunu nakleden Hafız Zehebi Siyer-i Alamin Nübela'da naklediyor. Yapanlar da hadis imamları. Hadis imamları.
Ya.
Şimdi selefse bunlar selef işte bakın. Gitti kabri saadete hitap etti. Ya Resulallah el-cu' dedi. Ve karşılığını da aldı.
Ya.
Dolayısıyla tekraren söyleyelim. Allah'tan başka kimseden yardım istenmez meselesini bu şekilde bir ideolojik okumaya tabi tutan bir selef yok. Tam tersine kabri saadette, şimdi düşünün, şehitler ölmez buyuruyor Cenab-ı Hak. Diridir, siz hissedemezsiniz. Şehit ölmez de peygamber ölür mü? Peygamberin bedeni çürür mü toprakta? Haşa ve kella. O evleviyetle diridir. Bütün peygamberler öyledir. Dolayısıyla siz şehitlere ayet var diye istisna tutacaksınız. Peygamberler öldü, onlar sesleri işitmez, ölüler bizi duymaz falan diyeceksiniz. Haşa, onlara herhangi bir ölü muamelesi yapacaksınız. Bunun selefte bir dayanağı yok bir kere. Gene Hazreti Ayşe validemiz bir kuraklık oluyor. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki kabri saadetin karşısına gelen tavanı açın, oradan delin diyor. Tavanla Efendimizin kabriyle gökyüzü arasında bir mani kalmasın diyor. Ve hemen o işte kuraklık kıtlık meselesinde oluyor bu.
Açıyorlar,
ve açıyorlar ve yağmur yağıyor. Şimdi düşünün, biz aslında hemen hemen her ibadetimizde mutlak surette bir şeyi vesile ediyoruz. Mesela bakın, yağmur duasına çıkıyoruz.
Evet.
Yağmur duasına çıkarken rivayetlerle sabit hastaları, yaşlıları, hayvanları, biçareleri, hayvanları yanımızda götürüyoruz.
Sabileri.
Vücutları, evet. Ondan sonra İmam Efendi cübbesini çıkarıp ters çevirip giyiyor. Bunlar arz-ı tezellüldür, arz-ı ubudiyettir. Tabii. Cenab-ı Hakk'ın merhamet kapılarını açmak için başvurulan bir şeydir, evet. Bir metottur ve sünnetle sabittir.
Evet.
Şimdi biz burada o yaşlılardan, sabilerden yardım dilemiş mi oluyoruz? Hayır, onları vesile edinerek Cenab-ı Hak'tan yardım istiyoruz. Bunun meşruiyetini kimse tartışmıyor. Çünkü sabit bir şey.
Evet.
Hırkasını ters giyiyor İmam Efendi ki o da bir arz-ı tezellüldür. Ya Rabbi, senin karşında bizim hiçbir varlığımız, hiçbir malımız, mülkümüz, mülkiyetimiz, malikiyetimiz söz konusu değil. Biz senin aciz, zelil kullarınız işte, bize acı. Mesele bu. Dolayısıyla bu meseleyi bir tevhid şirk meselesi yapmak kesinlikle İbn-i Teymiye ile birlikte başlamış ideolojik bir okumadır. Ve bunun aslında Kur'an ve sünnet naslarının çarpıtılmasından başka bir anlamı da yoktur. Bunu bu şekilde tespit edelim.
Hocam, şöyle bir şey de olmuş olabilir mi? Hani ben bir sormuş olayım. Yani o dönemde bu işte türbeler çok fazla istismar edilmiş olabilir mi? Yani İbn-i Teymiye buna zorunluluk hissetmiş olabilir mi o dönemde?
Mümkündür.
Yani böyle, çünkü İmam Rabbani'nin ifadelerinde de hocam, Allah rahmet eylesin, görüyoruz.
Evet, evet.
Özellikle çok karışık ve bid'atı önemseyen bir toplumda yaşadığı için çok keskin duruyor yani bu tip alimler. O dönem icabı, kendi yaşadığı bölge icabı, yani keskin olmak durumunda, yani istismar edildiği için o kapıyı açabilecek şey, böyle gevşek ifadelerden kaçınıldığını görüyoruz İmam Rabbani'de.
Doğru.
Bu da mümkün olabilir mi diye bir sorayım dedim hocam.
Şimdi bakın, bu tür arızalar yoğun olarak Şia'da mevcuttur. Yani bu kabir ve türbeyi olağanüstü kutsamak, yüceltmek Şia'da İmamiye inancında mevcuttur. Onlara göre masum dedikleri imamlar aynen peygamberler gibi bir selahiyet zırhıyla donandıkları için onlar geçmişe, geleceğe dair her şeyi bilirler. Kainat onlar Ruh'un tahtı tasarrufundadır. Bu İmamiye itikadı gerçekten çok enteresan. Dolayısıyla onların türbelere ve ölmüş, özellikle Ehl-i Beyt soyundan gelen ölmüş kimselere karşı aşırı yüceltmeci bir tavırları var. Bu doğru. Birincisi bu. İkincisi, bir kısım tasavvuf ekollerinin Şia etkisinde geliştiğini biliyoruz.
Evet.
Bunların da etkisi çok büyük. Yani o Selçukluların sonu, Osmanlıların başı, o Anadolu coğrafyasındaki şeyleri düşünün. Babayi isyanları, efendim, bu melamilik.
Melamilik.
Melamilik, yesevilik. Bunlar böyle tam adı konmamış teessüs dönemindeki yarı Şii, yarı Sünni tasavvufi yapmış.
Baba Erenler falan.
Tabii, evet. Bakın hala bu Anadolu'da Sünni çevrelerde de vardır. Yani işte 12 imam vurgusu. Tabii. Efendim. Hatta mesela şeyde kendisi seyittir. Mevlana Halid koluna da mensuptur. Müfessir Alusi meşhur. Evet. Şihabuddin Alusi. Usulü dini de bilen bir insandır, allamedir. Fakat evet, tefsirinde, hatıralarında bu Garaibül İktirab diye İstanbul'a gelmiş gitmiş, sonra o anılarını yazmış. Orada bakıyorsunuz 12 imamdan bahsediyor.
Anladım.
Oysa yani Sünni algıda, Sünnilerin Ehl-i Beyt'e bakışında 12 imam diye bir sınırlama
yok. Öyle bir sınırlama yok.
Yoktur. Evet. Ama oraya gitmiş işte, o sirayet etmiş oraya. İşte o tasavvufi yapı üzerinden gelmiş.
Evet.
Dolayısıyla burada lafı düşmüşken, sırası gelmişken bir meseleyi de bizi dinleyenlerin dikkatine sunmuş olalım. Her tasavvuf ehli ya da tasavvuf adına konuşan herkes ya da her tasavvuf mektebi Sünni değildir.
Evet.
Nasıl ki biz müfessirler diyoruz, bunların içinde Sünni olan var, Bid'i olan var. Evet. Mutezile'nin müfessirleri var, Şia'nın müfessirleri var. Ehli hadis diyoruz, İçinde Sünni olan var, Bid'i olan var.
Evet hocam.
Aynı şekilde ehli tasavvuf da böyledir. Sünni olanı var, Bid'i olanı var. Bid'i olanı özellikle bakın Salimiye, Kerramiye dediğimiz müşebbihe, mücessime mezhebine mensup itikaden,
evet,
yapılar tasavvuf ehlidir.
Evet.
Hanefi ve Hanbeli mezhebi içerisinde bu iki yapı gerçekten çok önemli işler yapmış. Bakıyorsunuz ehli züht insanlar bunlar. Fakat itikatta Cenab-ı Hakk'ı insana benzetiyorlar. Dolayısıyla her tarikat yapısını olumlamak, böyle bir anlayışa sahip olmak doğru değil. Bunun içinden Sünni olanları ayıklayıp onlarla meseleyi sınırlı tutmak gerekir. İşte burada o mesele çıkıyor karşımıza. İbn-i Teymiye'yi o yola yönelten, hatta Vehhabilik tarihini okuyanlar bilirler, Muhammed bin Abdülvehhab'ı da bu yola yönelten önemli etkenlerden birisi budur.
Onların keskin olmasını sağlayan
çok önemli bir rolü var tabii.
Yani o dönemde türbelerin ve bu anlayışların kötüye kullanılmaya başlaması,
evet, evet hocam. Çok etkisi tabii, var bunun.
O, çünkü onların da hakkını vermek lazım,
evet
hocam, hakikaten. Çünkü kıymetli dinleyenlerimiz, hani biz bir yere hedeflemek gibi değil, Ehl-i Sünnet itikadını ortaya koyarken
elbette,
uçları evet ortaya koymaya çalışıyor. Hani değerli hocam, Ebu Bekir hocam.
Allah razı olsun.
Evet hocam.
Evet, dolayısıyla toparlayacak olursak İbn-i Teymiye'yi, ondan sonra da onun bu üçlü tevhid formülünü benimseyip devam ettiren Muhammed bin Abdülvehhab çizgisini bu yola sevk eden şeylerden birisi de bu aşırı tutumlar.
Evet,
bir yerdeki bir ifrat öbür tarafta bir tefridi doğurmuş. Biz nasıl bakıyoruz bu tevhid meselesine, ki bu derslerin başında bunu evet zikretmiştik, bir daha burada sadece hatırlayalım. Biz tevhidi madem üçlü kategoriye ayırmak doğrudur diyorlar, o zaman biz beşli kategoriye ayırıyoruz.
Evet.
Ve diyoruz ki zatta tevhid, esmada tevhid, sıfatta tevhid, fiilde tevhid ve hükümde tevhid. Evet, bizim tevhid anlayışımız
iki numara daha büyüktü.
Çok daha kuşatıcıdır. Benim bu söylediğim şeyi Abdülgani en-Nablusi, ki hangi Zülcenahayn alimlerden birisidir, hem tasavvufi kimliği vardır, hem bir usulüddin alimidir, hem büyük bir fakihtir, hadisçi tarafı vardır. Abdülgani en-Nablusi Tarikat-ı Muhammediye isimli mübarek kitaba yazdığı şerhte zikrediyor bunu. El-Hadikatun Nediyye isimli şerhte, birinci cildin böyle baş taraflarında hemen bu taksimi zikrediyor ve gerçekten detaylı bir şekilde izah ediyor. Muazzam bir istikradır bu beşli tevhid, evet, kategorisi.
Yani değerli toplu olarak demek ki üçlü değil, beşli kategori var.
Evet, beşli kategori ve bunların her birinin de altı dolu, yani tartışmalı bir şey yok burada.
Evet.
Zat da tevhid, esma da tevhid, sıfat da tevhid, fiil de tevhid ve hüküm de tevhid. Bunların hepsi gerçekten tevhidi çok berrak, saf, net bir şekilde ortaya koyan tespitler. Allah ondan razı olsun. Evet, zannediyorum metnimize dönebiliriz. Evet, faslun fi nefyil istisna fil iman. İmanda istisna olmaz. Bunu vurgulayacak olan bir bahis gelecek şimdi. İmanda istisna ne demek? Ben inşallah müminim ya da mümin olmalıyım. Büyük bir ihtimalle ben mümin olduğumu zannediyorum falan gibi kesinlikten uzak bir istisna koyan, meseleyi Allah'ın dilemesine atfeden veya bir ihtimalli cümle kurmak caiz midir, doğru mudur? Değildir. Bu davranışların yanlış olduğunu.
İman edecek şeyler açısından da. Şuna inanıyorum ama şu hariç filan gibi.
Ha, veya şu şöyle midir tam emin değilim, bu böyle midir tam emin değilim gibi.
İmani konularda.
Evet, tereddüt, iştibah, şüphe ifadeleri imanda geçerli değil. İmanda tam siyah var, tam beyaz var. Gri yok, ortası yok bunun yani. İman var, ikrar var ve inkar var. Bu şekilde tam net kesin ayrımlar gerekiyor.
Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü Amentü Hassasiyeti programını burada sonlandırıyoruz. Bizleri dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bir dahaki Amentü Hassasiyeti'nde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.